muhabbet koyu, mikrofonda süper ikili konu. Konuyu aşıkça sarar seni, hep radyo olmaz lazım bize yenilik. Bilahare Podcast'te muhabbetin adresi. Muhabbet koyu, mikrofonda süper ikili konu. Konuyu aşıkça sarar seni, hep radyo olmaz lazım bize yenilik. Bilahare Podcast'te muhabbetin adresi.
Merhaba, ben Dilşat.
Merhaba, ben de Mehtap.
Bilahare Podcast'e hepiniz hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
36. bölümümüzde sizlerleyiz. Bugün nasılsın anneciğim?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim anneciğim. Yine kısıtlamaların, sokağa çıkma yasağının olduğu bir hafta sonu.
Evet, öyle oldu.
Ama insanlar yine de dışarıda marketlere çık, marketlere akşam 5'e kadar gidebiliyoruz herhalde, değil mi?
Evet, alınan kararlarda okuduğumuz kadarıyla mahallende işte sana yakın olan marketlerden kişisel ihtiyaçların için kısa sürede de olsa bir alışveriş söz konusu.
Yani tamamen böyle şeylerden mahrum olmamak güzel. Acil bir ihtiyaç olduğu zaman çıkabilmek. Ama yine de ben bu sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde dışarıdaki bu sessizliği çok seviyorum. Yani araba gürültüsünden o kadar bıkmışım ki.
Evet, güzel oluyor bunlar. Böyle şeyler insan tam anlamıyla kafasını dinleyebiliyor ama dışarıda dediğin gibi epey halkta var. Geçen hafta zorunlu olarak bizim de çıkmamız gerekti. O izni alıncaya kadar ben böyle işte kem küm efendim kusura bakmayın falan modlarıyla aldım aslında izni. Gitmem gerekiyordu sonuçta.
Ama hastane izni aldın sonuçta. Tabii. Yani keyfi bir dışarı çıkma izni değildi.
Evet, hastaneye gitmemiz gerekti. Onları söyleyerek işte telefondaki 112 sağ olsunlar, buradan da onların yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum. Çünkü canla başla bütün sağlık personeli gibi onlar da en başta üstlerine düşen görevlerin en fazlasını, en güzelini yapmaya çalışıyorlar. Teşekkür ediyorum ben bütün sağlık camiasına bu özverilerinden ötürü. Tabii ki karşılığını hiçbir zaman maddiyata dayatmadan vicdanıyla işini yapan bütün meslektaşlarımı sevgiyle selamlıyorum o zaman. İşte yani giderken efendim işte zorunluyuz gideceğiz. Eğer problem olmazsa falan diyerek iznimizi aldık ama biz o kadar kem küm dememize rağmen dışarıya çıktığım anda kalabalığı görünce Allah Allah yani herkes mi bu kadar zorda kalmıştı diye düşündüm ama insanların rahat tavır ve davranışları o kararı da sorgulattı bana. Yani bunda da mı kurallara uyan daha çok yıprandı diye. Çünkü insanlar yalandan hastaneye gideceğim diye de izin alanlar da çok fazlaymış bu arada ama tabii hastaneye gidilmiyormuş.
Gerçekten mi ya?
Evet, bunu da yaptılar maalesef. Duyduk tabii böyle şeyleri ama umarım kimsenin iyi niyetini suistimal edilme şeyler artık azalsın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Neyse, bu işler böyle. Sen neler anlatacaksın bize bugün Dilşat?
Yani aslında çok fazla bir şey anlatmayacağım anneciğim. Bugün daha çok seni konuşturmayı düşünüyorum.
Neden?
Canım öyle istedi. Geçen hafta aşılar arasındaki farklardan bahsetmiştik. Ama şöyle de bir problem vardı. İşte bu BioNTech ve Pfizer'ın aşıları işte Türkiye'de ilk etapta olmayacak ama hani neden olmayacak? Bunu biraz konuştuk. Ama bir başka önemli nokta daha var. Bu aşıların -70 santigrat derecede saklanması gerekiyor. Ve işte başta çok spekülasyonlar oldu ki işte -70 Türkiye'de yok, o yüzden taşıyamıyoruz şöyle böyle gibi şeyler. Buna biraz açıklık getirelim istiyorum anneciğim.
Şimdi biz tabii ki yine altını çizerek söyleyelim ki biz aşı uzmanı değiliz, yetkili merci değiliz. Sadece normal halktan insanlar olarak kendimizce okuduğumuz, gördüğümüz ve yetkili insanların söylediklerine bakarak kendimizce bir yol izliyoruz. Bu konuda da soğuk depo deyince karşımıza çıkan yazılarda bütün şeylerde görülen Amerika'da bütün hastaneler artık soğuk depo bulma yarışına girmişler. Soğuk depo edinebilme yarışına. Ama buradaki olaylar çok farklıdır herhalde. O soğuk depoya gelinceye kadar olan transporter dönemindeki bir personelin bile yanlış yapması, eksik yapması bu işin ne derece elinde aldığın bütün aşıların heba olması demektir. Bu aslında bence büyük bir risk. O yüzden de bizim kullanacağımız aşı bana daha güvenli geliyor.
Yani aslında şöyle çok ütopik bir şart değil -70'de saklanması. Biyolojik örneklerle çalışan mesela bütün laboratuvarlarda biyolojik örneğe de aslında o kadar hani ciddi hücrelerle çalışmasan bile yani belli deneylerde belli adımlarda bir -80 dondurucu kullanmak zorunda kalıyorsunuz ve hemen hemen her üniversitenin de laboratuvarlarında birkaç tane en azından -80'lik bir derin dondurucu var.
Var ama buradaki problem laboratuvarda geliştirdin. Hadi o ısıyı sağladın. Ama bu aşının milyonlara ulaştırılmasını düşünsene. Bu ulaştırılma sırasında senin uçaklarla göndermen gerekiyor. Bu uçakların, kargo uçaklarının buna elverişli olması lazım. Hadi onu kargoladın. Havaalanına geldiği zaman o ürünleri alıp içinde koruyabileceği ve o ısı sistemiyle aynı şekilde devam ettirebileceği depolar lazım.
Evet.
Yani bunlar sıkıntı. O depolardan sonra bütün ülkeye ya da nereye gidecekse o merkezlere gönderilmek üzere yola çıktığı zaman transfer edilen araçların ona uygun olması lazım. Ve bunlar ciddi bir masraf demek. Ciddi bir background'unun sağlam olması demek. Bunlar olmayınca da senin laboratuvarda sağladığın o -70'ler, -80'ler işe yaramamış olur. Sonra gelip bana yapılacaksa eğer o aşı, ben nereden bileyim ki o soğuk zincire uyuldu mu? Bu çok büyük bir handikap.
Yani soğuk zincir gerçekten çok kritik aslında. Yani ben de tabii ki hiç aşı çalışmadım hayatımda ama hücrelerle çalıştığım çok dönemler oldu. O zaman da bile yani soğuk zinciri dakikalık böyle bir dakikayı doldurmayacak bir sürede soğuk zinciri bozduğumuz an 4-5 aylık verdiğimiz emeğin çöp olduğunu, hücrelerimizin öldüğünü gördük. Bu çok acı bir şey. Aslında o yüzden işin ciddiyetini de çok iyi anlıyorum. Dediğim gibi anne, yani burada taşımacılık çok önemli. Senin bu gelen bütün aşıları aşı merkezlerine dağıtacak kadar soğuk hava depolu aracının olması lazım. Soğuk hava depolu aracın oldu. Bu sefer konuşamadım tek seferde. Bu aracım var tamam ama aşı noktalarında da bu -70'i sağlayacak şeylerin olmalı. Yani çok ciddi titizlik gerektiren bu uygulama söylediğin gibi. O yüzden de biraz önden hazırlık yapılması gerekiyor.
Bunların hepsi yine dönüp dolaşıp parasal olaylara dayanıyor. Yani senin birikiminle ya da alabilme gücünle alakalı bir şey, gücünle alakalı bir şey. Bunlar da olmayınca maalesef böyle işte eksiklikler çıkabiliyor. Ortada sonra sana gelen aşının güvenirlilik ve etkinlik oranını tartışabilir konuma gelmiş oluyorsun. Tamam ben bu aşıya güvendim aldım ama
aşı bana gelene kadar başına ne geldi?
Yani etkinliğindeki değişimler ne olacak diye. Bu vesileyle tabii çok konuyu da detaylandırmaya gerek yok. Yanlış bilgi vermek çok şık olmaz, bilmiyoruz çünkü o kadarını. Dediğim gibi biz sonuçta halkız, bize de aşı yapılacak. İnşallah bulunabilip ve yapılabilip bir döneme geliriz. Yapıldığı zaman biz benim için şey olarak, aşı yapılacak aday olarak sadece aşının güvenirliliği ve etkinliği benim için önemli olacaktır. Bakalım ne olacak? Bizim ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu bir şey. 25 Aralık'tan itibaren Dilşat artık ülkemizde ilk aşılanmalar başlayacak. Hayırlısıyla inşallah.
Hadi bakalım neler yaşayacağız.
Evet neler yaşayacağız. Bakalım orada tabii herkesin de bildiği ilk etapta aşılanacak kişilerin özellikleri falan. Bunu zaten herkes biliyor. Görüp deneyip bakacağız.
Peki anne şimdi faz 3 çalışmalarının sonuçları işte toplanmaya başladı. Ne tür komplikasyonlar gelişti aşıyı olanlarda?
Hı hı.
İnternette birkaç gündür yüz felci geçiren insanların fotoğrafları dolaşıyor ki işte Pfizer'ın aşısını oldular, yüz felci geçirdiler falan. Onu detaylı inceledim. Twitter'da özellikle o dolaşan 3 kişinin fotoğrafı yüz felci üzerine yapılan bir makaleden alınmış bir fotoğraf. Aşıyla alakası yok. Yani tabii ki yanlış hatırlamıyorsam 1-2 kişi de yüz felcine benzer bir şey gözlemlenmiş ama 30 bin kişi de 2 kişi. Yani bunu yüzdeye vurduğumuz zaman gerçekten çok çok çok çok düşük bir oran. Yani böyle şeyler de olabilir. Yani tabii ki o 2 kişinin suçu günahı neydi onların başına geldi.
Evet.
Ama yani yine de o kadar hemen 30 bin kişi de 2 kişinin başına böyle bir şey geldi diye de hemen aşıya ya bu aşı da rezaletmiş demek ne kadar doğru bilmiyorum.
Ya bu işlerde sanki artık bir yarış var ya firmalar arası. Ben öyle görüyorum. Bu yarışta da bazen böyle bel aşağı vurma hareketleri vardır ya, işte aşı hakkında kötü yorumlar falan olabilir ama Pfizer ve BioNTech firmalarının aşılarında ciddi olan bir şeyi okudum, o da alerji reaksiyonu. Bu alerji reaksiyonu da biliyorsun İngiltere'de aşı 2 gündür yapılmaya başlandı. Ve bu yapıldığı zaman 2 kişide ciddi alerjik reaksiyonlar gelişmiş. Sonra işin detayına bakıldığında tabii firma diyor yani ben bunu hani veriyorum. Böyle bir reaksiyonla karşıma geldiyseniz benim bunu araştırmam lazım diyerek hem de kendini koruyacak değil mi? Sonuçta bir sürü dünyaya bunu pazarlayacak bunlar. Ve yapılan çalışmada Dilşat o 2 hastanın da gerçekten ileri derece bir alerji hastası oldukları öğreniliyor. Hatta alerjide şimdi ileri sistem hasta olanlar da yanlarında onlar adrenalin enjektörü taşırlar yani.
Ani alerji krizleri için.
Yani ani şimdi çünkü alerji derken onlarda solunum depresyonuna yol açacak belirtiler çıkıyor ortaya. Böyle 2 kişi de böyle bir yan etki reaksiyon görülünce firmalar da bunun arkasında durmuşlar ve bu konuda asıl ilginç olan ciddi alerjik rahatsızlığı olanlara artık uygulamama kararı almışlar. Çünkü ihtiyatlı davranmak adına firma da böyle bir karar aldı. İngiltere'de de artık işte yapılacak, hastalara soracaklar. Hani bildiğin ciddi bir alerji hikayen var mı? Varsa o zaman Allah işini gücünü rast getirsin. Bizden şöyle bir uzak uzak git denilecek gibi. Bu da bir tedbir tabii ki ama olabilir mi? Her türlü uygulamada reaksiyon görülen şeyler olacaktır ama bütün temennimiz o 2 kişinin içinde olmamak.
Peki anneciğim şimdi bu aşının taşınmasında vesaire dedi yine olay parayla bitiyor diye konuştuk. O sırada aklıma geldi, araya giremedim. Konuyu bitirince başlatayım dedim.
Çok teşekkür ederim. Öyle büyüklerin sözünü kesmemek konusunda iyi terbiye almışsın. Aferin. Buyur yavrum, söyleyebilirsin.
Öyle de saygılıyım. Teşekkürler. Bugün gördüm. Şimdi biz kaydı cumartesi günü yapıyoruz. Normalde pazar sabahları yapıyoruz ama canım annem yarın 24 saat nöbete gideceği için cumartesi gününden kaydı yaptık. Neyse onu da araya söylemiş olayım. Bugün gördük, Kültür Bakanlığı'nın bir yardım kampanyası başlatmış. MESAM, MSG ve MIOR 1'di galiba değil mi? Onlar aracılığıyla müzisyenlere bir para desteği. Ama destek miktarı 1000 lira.
1000 dolar olmasın.
Yani keşke 1000 dolar ya da 1000 euro olsaydı da biraz bir şeye benzeseydi. Yani 1000 lira gerçekten çok komik bir ücret. Gerçekten çok komik. Çok fazla da tepki çekti. Sosyal medyada da gördük. Bu konuda biraz konuşalım diyorum. Aslında böyle yerel sanatçılar için, yani yerel sanatçılar dediğim nedir işte? Bulunduğu şehrin işte kafelerinde, barlarında canlı müzik yapan ama tek geçim kaynağı olan insanlar için yine bir nebze belki hani rahatlatıcı olabilir. Yani hiç yoktan iyidir, en azından kirasını ödeyebilir gibi ya da kirasının bir kısmını. Ama daha geniş çaplı baktığınız zaman herkes için 1000 lira yani bence çok komik. Sen ne düşünüyorsun anne bu konuda?
Biz bunu genelde hani bu zamana kadar olan konuşmalarımızda zaman zaman dile getirmiştik. Müzisyenlerin bu dönemdeki sıkıntılarını, yani geçim anlamıyla sıkıntıları, işte tabii ki herkesin sosyal mesafeden ötürü kalabalık ortamlara girmemesi gerektiğini ve etkilenen grupların en başında müzisyenler olduğunu biliyorduk zaten. Şimdi burada benim anladığım kadarıyla hani mesela MSG, MIOR 1 gibi meslek odaları mı bunlar? Meslek odaları. Bunlar aracılığıyla belki de yanlış yere gönderildi o şey. Hani video çekip gönderin denilen yer yanlış oldu belki de. Bu bir ünlülere değil de Anadolu'daki dediğin gibi işte düğün müzisyeni, hani düğünde çalanlar ya da kafelerde akşamları ya da sabahları, gündüzleri her neyse ne zaman çalışıyorlarsa şu anda o iş yapamayan gruplar onlar. Onlar içindir muhtemelen o 1000 TL. Kaldı ki belki de işin karışıklık noktasında ülkede aslında bütün sadece müzisyenler için değil, bütün meslek gruplarının bağlı bulunduğu odaların olmasının gerekliliği burada çıkıyor ortaya. Neden? Sen oraya kayıtlı olduğun zaman her şeyden önce senin bir iş tanımın olacaktır değil mi? seni legal hale getiren bir düzenlemedir bu kanun önünde. Senin sınırların bellidir, yapabildiğin işlerin bellidir. Bunun karşılığında da bir meslek odasının geriye dönüşleri olacaktır. Senin oraya işte aidatların olacaktır ama bu senin tanınman anlamına gelecektir. Tanındığın için de sana yapılacak yardımların direkt sana ulaşması ve o zaman da zor zamanlarında işte bu çarklar bunun için vardır. Ha ne kadar çalışıyor bu meslek odaları sadece müzisyenler için değil. Ne kadar çalışıyor, ne kadar iş yapabilirlikleri var onlar ayrı bir konu. Zaten sonuçta baksana büyük firmalar, MESA, MSG gibi yerler demek ki mesajın nereye gönderileceğini bile karıştırmış durumdalar. Dediğin gibi Erhan Güleryüz Ayna grubunun solisti. Yani şimdi biz baktığımız zaman Erhan Güleryüz'ün 1000 TL'ye ihtiyacım var arkadaşım diye bakıyoruz ama bunu da düşünmek lazım ki ben eminim onun tepkisi adam sadece tek başına çalışmıyor ki. Bunun konserinde görevli olan değil mi arkadaşları var işte bir sürü ışıkçısı vardır onların yer göstereni vardır getir götürüne bakanı vardır vardır da vardır bunların sıkıntısı var.
Yani evet müzik denilince sadece şarkıyı söyleyen kişiyi düşünmemek lazım. Yani orkestrası var, sesçisi var, ışıkçısı var, sahnecisi var, var oğlu var yani. Ha tamam tabii ki hepsine birden aylık ne kadar bir ödeme yapılabilir? Yani o da devlet için aslında büyük bir ekonomik yük. Ama en azından böyle insanların elinde olmayan sebeplerden dolayı işlerini kaybetmeleri durumunda yine de biraz daha rahatlatıcı bir şeyler olabilirdi. Ben Aynanın solistinin neydi adı? Erhan Güleryüz. Benim evet. Yaşım çok yetmiyor.
Erhan Güleryüz diye bir müzisyendir. Tabii onu biliriz.
Erhan Güleryüz'ün videolu tepkisine de ben ciddi anlamda katılıyorum. Çünkü adam haklı yani. Şimdi bana 5 dakikalık performans videosu gönder. Ben senin müzisyen olup olmadığını bu şekilde inceleyeyim, karar vereyim. Uygun görürsem sana 1000 lira vereyim.
Hocam videonun kalitesi hangi anlamda olacak? TikTok mu çekelim yoksa uzun metrajlı film mi çekelim? Bunlar da çok ilginç yine garip şeyler. Bak işte Dilşat, her şey yine dönüp dolaşıp senin gücüne geliyor değil mi? Yani bu zamanlarda gücünün ne olduğunu daha iyi anlıyorsun.
Güç derken ekonomik güç.
Ekonomik mu? Güç tabii ki. Hani Avrupa bizi kıskanıyor modumuz var ya.
Çekemiyorlar bizi.
Yani bu kıskanan Avrupa gerçekten kim onu bir görsek. Ve bu zamana kadar da demek ki birçok vatandaş günübirlik yaşantısını sağlamış bu zamana kadar. Ben buradan bunu anlıyorum.
Evet yani bu kadar ciddi geçinme problemleri ortaya çıktığına göre bunu anlıyoruz. Yani insanlar bir yatırım yapamamış ya da yapmamış ki bence büyük ihtimalle yapamamış. Çünkü yaşam gerçekten çok pahalı yani ele geçen para belli. Bunda bir artış yok ama harcamalar her zaman zamlanıyor ve bunun önüne geçemiyorsun. Haliyle böyle bir ekonomik ortamda da birikim insan yapamıyor.
Evet, şimdi bir aile dostumuzun söylediği gibi suyuna kar suyu karışıyor mu arkadaş? Suyuna kar suyu karışmayınca işte böyle dımdızlak ortada kalıyorsun yani.
Şimdi az önce yine gücü belli oluyor ekonomik olarak deyince aklıma geldi. Öyle bir haber gördüm internette. Hollanda'nın bu pandemi sürecinde depresyona giren gençler için ayırdığı bütçe 5.8 milyon euroluk bir bütçe ayırmıştı. Değil mi anne? Doğru mu söyledim
miktarını? Miktarını tam bilemeyeceğim ama güzel bir miktardı. İlk okuduğumuzda onu hatırlıyorum ben. Ne yapacaklar? Psikiyatra mı yönlendirecek çocukları yoksa nasıl bir etkinlik yapacaklar? O da merak konusu. Şimdi buradan psikiyatr deyince aklıma konudan konuya atlamayalım ama son zamanlardaki TV'deki psikiyatr dizileri geldi Dilşat.
Ya evet şu sıra yani zaten Türk televizyonu dizi camiası artık kederden, acıklı içerikten ölüyor bence. Ben tahammül edemiyorum. Ama hepsinin de bir psikolojik bunalımlar, işte buhranlar ve psikologlar, psikiyatrlar var. Haliyle insanların da artık çok ilgisini çekmeye başladı. Yani herkes acaba benim işte kırmızı odadaki işte ne kadar çok işte keder sığdırmışsın ömrüne diyen kadın gibi bir acaba psikoloğum olur mu diye düşünce var bence insanlarda ama psikologlar böyle değil ya deyip bunun çok çarpıtılmış olduğunu söyleyen insanlar da var.
Şimdi bu konuda bildiğim kadarıyla ya da takip ettiğim kadarıyla ismini de söyleyebiliriz. Kırmızı Oda dizinin ismi. Ve orada geçen olaylar gerçek hayat hikayeleri diye biliyorum ben.
Evet evet, gerçek hayat hikayeleri üzerinden.
Şimdi buradaki sorulacak soru şu aslında bence. Biz millet olarak bir problemimiz olduğunda ya da kendimizi iyi hissetmediğimizde kaçımız gidip psikiyatrla görüşüyoruz?
Ya bence bu oran çok düşük, çünkü şöyle bir saçma muhabbet dönüyor işte, ya deli doktoruna mı gidiyorsun? Yani bir, bu ifade bence insanı çok şevkini kıran bir şey. Çünkü illa psikolojik bir rahatsızlığının, bir hastalığının olmasına gerek yok. Yani bazen çok dolarsın ve konuşabilecek kimsen yoktur ya da bir profesyonelden yardım almak istersin. Bu çok normal, çok insani bir ihtiyaç.
Evet öyle, o ihtiyaçla tabii ki bu alanlarda gidip yardım almak, görüş almak iyi, ama bir dönemde o kadar fazla antidepresan kullanımı olmuştu ki. Bu konuda da bizim ülkemizde aslında psikiyatr ve psikiyatristlerin gelen danışanına karşı yaptığı sanki tek şey böyle antidepresan ilaç yazmak gibi geliyor bana.
Yani evet, benim çevremde de çok fazla antidepresan kullanan vardı. Özellikle ergenlik yıllarımı düşünüyorum. Antidepresan kullanmayan tek insan bendim ya. Bizim sınıfın da yani %80'i kullanıyordu ve herkes de aynı bir garip ifade. Böyle beyni çıkarılmış gibi, çok çirkin bir tabir olacak ama hani dünya umrunda ama umrunda olmaması umrunda için bir baskı var üstünde. Yani ilaçla uyuşturulmuş böyle garip bir ruh hali.
Ya buradan tabii ki bunu söylerken biz hani ilaca karşıyız ya da bu sistem, onlar bizi aşar, öyle bir şey değil. Sadece bir psikiyatr dendiği vakit ben bir deneyimimi anlatabilirim. Gittiğimde, bir kez gittim hayatımda kliniğe, sağa sola böyle bakarak oldum. Doktorum dedi ki, Mehtapçığım bir şey mi arıyorsun dedi. Evet dedim, ne arıyorsun dedi. Kırmızı koltuğu arıyorum dedim ben. Yani, şuraya uzanıp dedim, şöyle bir çocukluğuma falan inmeyecek miyiz dedim. Güldü adamcağız. Yani orada da yine Amerikan filmi fazla izlemişsin gibi. İnsan gittiği zaman şöyle karşında seni dinleyebilecek birini arıyor. Demek ki bu diziden de ben onu anladım. Birkaç kez izledim ben bu diziyi de. Konuşabileceği birilerini, demek ki dertleşebileceği birilerini arıyor. Kaldı ki hangi psikiyatr hastasıyla bu kadar o bağı kurup, bu kadar empati kurup, onun derdiyle, sevinciyle işte hüzünlenip neşelenen birisi var, onu bilmiyorum. Kaldı ki bu da mesleki etik olarak yanlış bir şeydir.
Yani evet, ne kadar etik. Evinin
yolunu bulamazsın. Yani herkes o kadar dertlenip neşelendiğin vakit kendi benliğini kaybedersin. Bir de bizim halkımızda acıyı seviyoruz ya. Böyle acıdan beslenen bir yapımız var ya bizim hani.
Evet, çok duygusal bir toplumuz. Yani sömürülmeye çok müsait.
İşte o duygusallıkla bazı şeyleri karıştırıyoruz. Evet, duygusallık güzel bir şey. İnsanın yüreğinin olması, duygularının olması, ama gerektiğinde aklı da kullanabilmek belki de bizi muasır medeniyetler seviyesine ilk başta o çıkaracaktır, bilmiyorum. Bu dizileri niye konuşuyoruz? Herkes pandemi sürecinden ötürü en azından hani günlük geçimini sağlayanların dışındaki insanların hani evde oturduğu zaman yapacakları tek şey ne oluyor işte? Çoğunlukla televizyona yöneliyorsun. Sana sunulan TV'lerdeki dizilere bakıyorsun falan. Bunların arasında da öne çıkan bir iki şey oluyor. Ne derler ona? Yapım oluyor. Güzel şeyler de var tabii izlediklerimizden. Ben en azından mesaiye gitmediğim ve nöbetimin olmadığı günlerde. Ama Kırmızı Oda'daki psikiyatr gibi bir hekiminin olmasını herkes ister muhtemelen. Mutlaka ister. Ama bence zor. Yani ben bunu zor olarak söylüyorum valla. Bilmiyorum. Belki de gerçek hayat hikayesi ama biraz ütopik geliyor bana.
Yani şöyle, tabii ki oradaki hastaların ya da danışanların mı diyeyim artık, nasıl isimlendiriliyor? Yaşadıkları şey gerçektir ama ben karşılarındaki psikologların o kadar da onlarla her şeyi yaşayan modda olduğunu düşünmüyorum. Biraz da kurgu eklenmiştir tabii ki. Yani gerçek hikayeden esinlendi diye de birebir aynısı yaşandı diye bir şey yok.
Bu dizide, madem o dizi üstünden konuşuyoruz, dizideki psikiyatr psikolog değil.
Ha öyle, pardon. Ben şöyle şimdi hani bilmediğin şey niye konuşuyorsun gibi olacak. Ana hatlarıyla hakimim ama ben böyle hüzünlü şeyler izlemekten nefret ediyorum. Yani Çünkü hayat yeteri kadar üzücü şeylerle dolu zaten. O yüzden bir şey izlediğim zaman da hani böyle bilim kurgu, fantastik falan bir şeyler izlemeyeceksem genelde komedi tercih ediyorum. Yani çünkü benim aklımdan çıkmıyor ya. Yani o izlediğim şeyin hüznü üstümden benim bir ay çıkmıyor yani.
Evet.
Tahammül edemediğim için izlememe taraftarıyım.
En güzeli kahvaltıda Avrupa Yakası izlemek değil mi? Keyifli ya, oluyor.
Evet, Avrupa Yakası'nı kaçıncı izleyişim artık bilmiyorum. Bir de eski bölümlerden ikişer üçer bölüm çıkartıyorlar. Kısa bölümler diye. Yemek yerken çok güzel gidiyor. Başta sadece kendim bir şeyler atıştırırken izlemeye başlamıştım. Şimdi ailecek her sabah kahvaltımızda, akşam yemeğimizde Avrupa Yakası bize eşlik ediyor. Yani insan gerçekten gülecek bir şeyler arıyor. Bunun ihtiyacını özellikle şu pandemi günlerinde çok yaşıyoruz. Avrupa Yakası bir nebze olsun güldürüyor.
Evet. Yani bu vücut direncimizin yüksek olması için de gerçekten hüzünden elimden geldiğince yani elimizden geldiğince evet bir sürü negatiflikler var ama biraz önüne geçmek adına yapılması gereken şeyler hayatımıza az buçuk da olsa avuç içi kadar da olsa mutluluk sığdırabilmek. Bu bize göre nedir? Şu anda benim için bir sağlık çalışanı olarak evime eğer bulaşsız gelebiliyorsam hayatımın bu son 8 ayında benim için en büyük mutluluk bu. Aslında küçücük avuç içi kadar gibi gözükse de dünyalar kadar büyük benim için bu. Ve bütün meslektaşlarıma, bütün sağlık çalışanı ordusuna temennim, dileğim bu süreci sağlıkla atlatalım. Çünkü ben işte yine dönüp dolaşıp oraya geldik. Herkesin ne kadar insanüstü gayretle hizmet ettiğini ben biliyorum. Görüyorum ve umarım her şey daha güzel olsun.
Umarım anneciğim en kısa zamanda normale dönüp bizim de pandemi, aşı ya da bu tür konular dışında daha güzel şeyler konuşabileceğimiz bölümlerimizin olması için bir an önce bu durumun bitmesini istiyoruz biz.
Evet. Şimdi bu şey biz hep bir şeyleri bekliyoruz ya bitsin bitsin diye. Bitmeden kısıtlamalarda aslında sinirlenip bazı şeylere tepki gösterenler de var.
Evet.
Bunlardan birisi de Atol Behramoğlu, şair. Yani çok güzel şekilde adamcağız itiraz ediyor kısıtlamalara.
Nasıl itiraz etmişti? Hani 65 yaş üstüyle ilgiliydi değil mi?
Evet evet, yani bu ta pandeminin başından beri, hatta ben de o zaman şunu söylemiştim. Yaşlıları içeriye hani alalım dışarı çıkarmayalım falan gibi bir söylem vardı. Yaşlılar dendiği zaman haklı olarak büyüklerimizde bir ne derler onu, o cümleye karşı bir antipati oluşuyor. Ve sanki bir ayakları çukurda, bugün var yarın yoklar muamelesiyle karşı karşıya kalınmış oluyordu.
Ya da şey gibi, bu hastalığı yaşlılar mı yayıyor?
Evet, yani bu çok kırıcı bir şeylerdi. Belki de bunun da yani her şeyi aslında devletten de beklememek lazım. Ya evinde eğer bir büyüğün varsa onu karşına alıp da bir çay içme eşliğinde bunu güzelce anlatabilirsin. Yani bu yaşın ileri olmasından ötürü babaanne, anneanne, dede, nine, işte hani her kimse, anne baba da olabilir bu yaştaki. Senin biraz daha kırılganlığın fazla olduğu için, vücut kırılganlığın bu dönemde fazladır. Çünkü sen bir ponçiksin. Ponçik ruhun gereği bedenin de öyledir. O yüzden seni korumamız lazım diye güzel güzel söylenebilir. Ha işte şair Atol Behramoğlu da bu mihmalde 65 yaş ve üzerindeki yurttaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağına karşı dava açmış, biliyor musun?
Peki yani neye dayandırarak dava açmış? Gerekçesi nedir?
Bunun gerekçesi diyor ki işte koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla 65 yaş ve üzerindeki yurttaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için diyor idare mahkemesine dava açmış. Neden? Bu diyor anayasamızın ve temel insan haklarının eşitlik ilkesine aykırıdır. Kanıtlanmış bilimsel bir gerekçesi de bulunmamaktadır. Bildiğim kadarıyla, kendinin sözleri bunlar, bildiğim kadarıyla bizden başka hiçbir ülkede böyle bir uygulama yoktur. Bir grup insanı bu keyfi uygulamayla toplumsal yaşamın dışına çıkarmak, yaşam haklarını sınırlamak haksızlıktır ve günahtır diyor.
Ayıptır, günahtır.
Üstü örtülü olsa da hani biraz önce söyledik ya, zaten şunun şurasında ne kadar ömrünüz var, dışarıda ne yapacaksınız, oturun oturduğunuz yerde demektir gibi algılanabilir. Doğru, aslında biraz da onların tarafından bakmak lazım. Ama bu konuda da tabii bizim ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun bu konuda söylemleri varsa biz buna uymak zorundayız. Belki de bu davanın sonunda Atol Behramoğlu şey der. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim diyebilir yani. Çekip giderim, sokaklara kendimi atarım diyebilir. Ha, tabii ki Atol Behramoğlu çok ünlü bir şair ve bir akademisyendir. Yani bunu 65 yaş üstünden konuştuğumuz zaman evinde oturan pasif bir 65 yaş üstü bir birey olarak asla ve asla bunu dile getirmiyoruz. Ama bu haber olduğu için bunu iletme gereği duyduk. Ama umarım güzel günler olsun. Herkes dışarıya çıksın.
Ya ben dava nasıl sonuçlanacak çok merak ediyorum. Bunu takipte kalacağım kesinlikle.
Evet, ben de merak ediyorum.
Ya
pek
olumlu ya bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum hani. Ya evet haklısın, dur sizi salalım gibi bir şey beklemiyorum ama.
Şimdi bu mahkemede davaların görünme sürecini düşünürsen o zamana kadar aşılanmış olur herkes. Belki biraz daha hani hafifletilebilir bu şeyler, kısıtlamalar. O zaman zaten dava düşer belki de. Bilmiyorum ki, göreceğiz.
Görelim bakalım. Peki anneciğim, benim sana soracaklarım bu haftalık bu kadardı. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Şöyle olabilir. Biz bugün cumartesi kaydımızı yapıyoruz. Yarın 13 Aralık 2020 ve anestezi teknisyen ve teknikerleri günü 13 Aralık.
Kutlu olsun canım annem.
Teşekkür ederim. Ben de bu mesleğin bir mensubu olarak bizi dinleyen eğer aralarında varsa çok mutlu olurum. Anestezi teknisyen veya teknikeri arkadaşlarım. Buradan hepsinin gününü kutluyorum ve sağlıklı günlerde, sağlıklı zamanlarda sadece kendi ameliyata gelen hastalarımızı keyifle uyutabilmemizi diliyorum. Ben onu çok özledim. Çünkü ben mesleğimi seviyorum ve ameliyathaneyi de seviyorum. Bütün dileğim, temennim en azından 2021 yılının ilk çeyreğinde olmasa da yarısına doğru kendi işimizi, kendi mesleğimizi, kendi alanımızda yapabilmeyi diliyorum.
Teşekkür ediyorum anneciğim. Umarım en kısa zamanda bu dileklerin gerçekleşir. Bu haftaki bölümümüzün sonuna gelmeden ufak bir hatırlatma yapalım. Bilyare Podcast'in bütün bölümlerine Apple Podcast'tan,
Spotify'dan,
Google Podcast'lardan
ve tüm sosyal mecralardan
ulaşabilirsiniz. Uygulamalarda bize 5 yıldız vermenizi ve yorum yazmanızı bekliyoruz. İleriki bölümlerde konuşmamızı istediğiniz konular varsa
bize iletebilirsiniz. Tabii ki şimdilik hiç kimseyi mail adresimizden engellemedik. Yani hiçbir yerden engel yok. Çünkü engeli sevmiyoruz.
Bize bütün sosyal medyalardan ulaşabilirsiniz. Konu önerileriniz ya da geçmiş bölümlerle ilgili her türlü yorumunuza açığız. Bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.
Süper ikili dinleyenler muhabbete ilgili. Sen de durma, takip et bu gündemi. Çok güzel konular bekliyor seni. Muhabbet koyu, mikrofonda süper ikili konu. Konuyu aşıkça sarar seni. Hep radyo olmaz, lazım bize yenilik. Bilahare Podcast'te muhabbetin adresi. Muhabbet koyu, mikrofonda süper ikili konu. Konuyu aşıkça sarar seni. Hep radyo olmaz, lazım bize yenilik. Bilahare Podcast'te muhabbetin adresi.